Evet sevgili kardeşler, tekrar sizi sevgiyle selamlıyorum. İçinde geçmekte olduğumuz bu dönem, sıkıntılı bir süreç de olmuş olsa, sahip olduğumuz bu teknik aracılığıyla, sahip olduğumuz bu kamera aracılığıyla sizlere ulaşabilmek, bu vesileyle Rabbin değişmeyen ama değiştiren sözüyle sizleri teşvik edebilmek, emin olun beni oldukça mutlu ediyor. Umut ediyorum ki bu süreç fazla yara almadan geride bırakabildiğimiz bir süreç olsun. Ama aynı zamanda da bu dönem aracılığıyla değerli kardeşler, çok şeylerde öğrenmiş olarak bu süreci geride bırakalım. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta sonu Diriliş Bayramı'nı büyük bir coşkuyla, sevinçle kutlayacağız. Tabii ki bu hastalık, bu virüs nedeniyle bu sefer bu toplantı yapılmayacak. Ama değerli kardeşler, yine biz bu aynı sevinci aslında kendi evimizde, ailece de aynı sevinci, aynı coşkuyu yaşamak mümkün değerli kardeşler. Neden mümkün? Çünkü aslında her pazar bir araya geldiğimizde Rabbimizin görkemle dirilişini büyük bir coşkuyla kutlamış olduğumuz için değerli kardeşler, o yüzden her pazarı gerçekten de Rabbimizin dirilmiş olmasının getirmiş olduğu sevinçle değerli kardeşler kutlamamız gerekiyor. Sadece yılda bir kez yapılan toplantıyla değil. Önümüzdeki pazar, evet, Rabbimizin ölümden dirilişini kutlayacağız. Ama bu diriliş gerçekleşmeden önce yaşanmış bir olay var. Ve bu olay sıradan bir olay değil. Bu olay gerçekten de acıların, sıkıntıların yoğun olduğu bir olay. Getsemani bahçesi, değerli kardeşler. Yani Rabbimiz o acımasız çarmıh ölümüne gitmezden önce birkaç saatlik olacak olan o anı, o süreci değerli kardeşler yaşaması gerekiyordu. Onun için Kutsal Kitap'ta Yuhanna 18. bölümde anladığımız kadarıyla bu bahçe Kidron Vadisi yakınlarında bir bahçeydi. Ve bu bahçe benim için oldukça önem taşıyor. Neden bir başka yerde değil de Getsemani denilen bahçeydi değerli kardeşler? Ve bizler orada yaşanan olaylara baktığımız zaman bunun nedenini anlamak mümkün hale gelebiliyor. Ve orada yaşanmış olan acılara baktığımızda bu acılar şu sözlerle özetleniyor, önümüze konuyor. Luka bize bunu 22. bölümde 44. ayette şöyle aktarıyor. Teri diyor, toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. Evet, düşünün değerli kardeşler, Rabbimizin ileride o çarmıhta akıtacağı kan, onun öncesinde Getsemane bahçesinde değerli kardeşler, o günahın getirmiş olduğu ağırlık, ve acı nedeniyle teri yere kan damlaları olaraktan akıyordu. Kan damlaları niteliğindeydi değerli kardeşler. Rabbimiz bunu çarmıh öncesi bu durumu yaşaması gerekiyordu. Bunu için sizleri Matta 26. bölüme götürmek istiyorum ve 36. ayetten başlayarak 46. ayete kadar olan kesimi okuyarak bunu birlikte anlamaya çalışacağız. Şöyle başlıyor 36. ayet. Sonra diyor İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara öylesine kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki dedi, benimle birlikte bir saat uyanık kalmadınız. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkünse, eğer mümkün değilse, senin isteğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, hala uyuyor, dinleniyor musunuz? Dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Evet Rabbimiz Golgata tepesinde dikilmiş olan o çarmıh ölümüne gitmezden önce değerli kardeşler, evet Getsemani bahçesine gidiyor öğrencileriyle birlikte. Getsemani bahçesi zeytin sıkılan yer anlamına geliyordu. Bence bunun gerçekten de çok derin bir içeriği vardı değerli kardeşler. Yani Rabbimizin özellikle bir başka yeri değil de Getsemani bahçesini seçmiş olması önemli bir anlam ifade ediyordu. Yani söylemek istediğim şu, tesadüf bir rastlantı sonucu olamazdı. Getsemani bahçesini seçmiş olması. Çünkü daha önce de gittiği gibi tapınağa gidebilirdi dua etmek için. Ya da ne bileyim, Fısıh bayramı öncesi son akşam yemeğini yemek için öğrencileriyle birlikte yukarı odaya gittiği gibi aynı şekilde yukarı odaya gidip orada tek başına babasıyla baş başa birlikte dua edebilirdi. Değerli kardeşler, gerçekten de bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bu Getsemane bahçesinin burada yer almış olması büyük bir önem taşıyor. Yani kutsal kitaba baktığımız zaman zaten rastlantı sonucu bu iki kapak arasında kutsal kitapta yer alan hiçbir olay yok. Yani yer alan, burada anlatılmış olan bütün gerçekler, değerli kardeşler, her bir anlatımın bizler için bir mesaj ifade etmiş olması. Yani bir içerik, bir anlam ifade etmiş olması. İsa Mesih, Golgota tepesinde dikilecek olan o çarmıh öncesi, değerli kardeşler, Getsemane bahçesine birkaç saatlik yaşayacağı o anı yaşaması gerekiyordu. Bunu gerçek anlamda anlayabilmek için değerli kardeşler, bugün sizleri eski antlaşmaya götürmek istiyorum. Anımsarsanız yeri geldiğinde hep şunu ifade etmişimdir. Eski antlaşma ile yeni antlaşma sanki birbirinden ayrılmış gibi görünmüş olsa da aslında eski antlaşmaya baktığımızda gerçekten de değerli kardeşler yeni antlaşmayı yeni antlaşma ile bir bütün olduğunu görüyoruz. Çünkü yeni antlaşmaya baktığımızda yeni antlaşmayı eski antlaşmada, eski antlaşmada yeni antlaşmayı, yani birbiriyle iç içe olduğunu, birbirlerini gerçekten müthiş bir şekilde tamamlamış olduğuna tanık olabiliyoruz. O yüzden sizleri bu Getsemane bahçesinde yaşanmış olan o korkunç birkaç saatlik o dönemi anlayabilmek için, evet, eski antlaşmaya götürme ihtiyacı duyuyorum. Yani çıkış kitabı 12. bölümde yer almış olan ilk fısıh yemeğinin kutlanması. Evet, orada 12. bölümde, çıkış 12. bölümde sevgili kardeşler bize halkın Mısır tutsaklığından, köleliğinden, boyunduruğundan nasıl kurtulmuş olduklarını çok açık bir şekilde, çok net bir şekilde önümüze konuyor. Çünkü fısıh yemeği sonrası tüm olup bitenler karşısında Mısır firavunu Musa ve Harun'u çağırtarak şunları söylemişti. 12. bölümün 31. ayetinde. Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin. Sonucu yine aynı bölümün 41. ayetinde şöyle okuyoruz. 430 yılın sonuncu günü diyor, Rabbin halkı ordular halinde grup grup Mısır'ı terk etti. Yani halk Mısır boyunduruğundan kurtulmuşlardı artık. Fısıh kurbanı sonrası. İşte aynı şekilde sevgili kardeşler, fısıh kutlaması halkın kurtuluşu için bir hazırlık teşkil ediyordu. Aynı şekilde birkaç saatlik Getsemane bahçesinde yaşanmış olan o dönemde ileride Rabbimizi bekleyen o acımasız, çarmıhta gerçekleşecek olan o acımasız sürece bir hazırlıktı değerli kardeşler. Yani Rabbimiz tek ve sonsuza dek geçerli olacak olan kurban Rabbimiz olacağı net bir şekilde İbraniler 10. bölümde 12. ayette önümüze konuyor. Evet, Musa halkı Mısır köleliğinden kurtardıktan sonra ileride baş kâhinin seçilmesi konusunda Rab Tanrı ne yapıyor? Musa'ya buyruk veriyor. Çıkış 29. bölümde ilk ayette şöyle okuyoruz. Bana kâhinlik edebilmeleri için Harun'la oğullarını kutsal kılmak üzere diyor. Çok ilginç değil mi? Kutsal kılmak üzere. Yani Harun bu görevi icra edebilmesi için, bu görevi yerine getirebilmesi için Musa tarafından meshedilmesi, yağ ile meshedilerek göreve atanması gerekiyordu kesinlikle. Yani değerli kardeşler, kutsal kılınmanın ne olduğuna baktığımız zaman, kutsal kılınmak birçoğumuzun da bildiği gibi bir kenara ayrılmak, bir görev için adanmak, adanmış olmak, hazır olmak anlamı ifade ediyor. Musa özel bir görev için birini seçmesi gerekiyordu. Ve seçeceği bu kişi baş kâhin olarak Tanrı'nın belirlemiş olduğu hizmeti yerine getirmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Evet, bu Tanrı'nın özel bir hizmet için belirlemiş olduğu bu kişi, başka bir ifadeyle Musa'nın seçmiş olduğu bu kişi, Tanrı ile insan arasında olan o boşluğu, değerli kardeşler, kurban sunarak ne yapacaktı? Doldurmuş olacaktı. Çünkü tüm insanlık günahlı olmuş olduğu için, günahlı olan insan en kutsallar bölümüne girmesi mümkün değildi. O yüzden atanmış olan baş kâhin kurban sunarak o boşluğu gidermiş oluyordu değerli kardeşler. Yani bu boşluğu doldurmuş oluyordu. Ve görüyoruz ki daha sonra değerli kardeşler bu boşluk nasıl dolduruluyor? Rabbimizin o çarmıhta hayatını feda ettikten sonra, yani kendisini feda ettikten sonra bir kurban olarak tüm insanlığın günahları için sunmuş olduktan sonra ne olmuştu? Tapınaktaki perde yırtılmış ve en kutsallar olan bölümde yer alan sunak ortadan kalkmıştı. Çünkü neden? Artık ileride artık kurban sunulmayacaktı. O kurban Rabbimiz İsa Mesih olmuş olduğu için. Evet, Musa ve Harun'a baktığımız zaman Musa'nın üstlenmiş olduğu görev ile Harun'un üstlenmiş olduğu görevi bir bütün olaraktan görmek mümkün. Çünkü her ikisinin üstlenmiş olduğu görevin farklı ama bir bütünlük oluşturduğunu görüyoruz. Musa halkı özgürlüğe kavuşması için aracı olmuştu ve Harun'a baktığımız zaman da Harun da kurban sunma görevini üstlenmişti. Yani özgür kılmak ve kurban sunmak, baktığımızda gerçekten bu her iki görev de Rabbimizde buluştuğunu görüyoruz. Yani bütünleştiğini görebiliyoruz sevgili kardeşler. Yani başka bir ifadeyle ileride tek ve son kurban olacak olan Rabbimiz, çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu kurtuluş aracılığıyla tüm insanlık alemini ne yapacaktı? Günahın tutsaklığından kurtarıp özgürlüğe kavuşturmuş olacaktı değerli kardeşler. Evet, İsrail halkı fısık kurbanının kanıyla, yani o kapı sövelerine sürülecek olan o fısık kurbanı kanıyla değerli kardeşler, kölelikten kurtulmuştu. Ayrım olmaksızın tüm insanlık alemi de işte ileride çarmıhta akacak olan kusursuz Mesih'in kanıyla günahın tutsaklığından özgür edileceklerdi. Musa'nın örneği olan Rabbimiz de Musa halkı nasıl kölelikten kurtulmasına aracı olduysa, aynı şekilde biz imanları da Rabbimiz ne yapacak? Bu dünyadan çıkaracak ve vaat edilen göksel vatana götürecektir zamanı geldiğinde. Ne kadar harika bir bütünlük görüyorsunuz. Musa, evet, halkı Mısır'ın köleliğinden kurtarıp vaat edilen ülkeye girmelerine aracılık etti. Rabbimiz ne yapıyor? Çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu kurtuluş aracılığıyla bizi ileride bekleyen göksel vatana, sonsuz yaşamı yaşayacağımız, Rab ile birlikte olacağımız o vatana ne yapıyor? Götürüyor. Evet, harika olan Musa başkâhin olarak birini seçmişti değerli kardeşler. Ama bu seçim yeterli olamazdı. Evet, seçmek önemliydi ama kişi seçildikten sonra o kişi, seçilen kişi değerli kardeşler, kutsanması gerekiyordu. Yani göreve mesedilerek, yağ ile mesedilerek bir şekilde göreve hazırlanması gerekiyordu değerli kardeşler. O nedenle Tanrı, bakın Musa'ya ne diyor? Çıkış 30. bölümde, 30. ayette. Bana kâhin olmaları için diyor, Harun'la oğullarını mesedip kutsal kıl. Bakın, mesetmek ve kutsal kılmak. Bir bütün. Çok net ve açık değerli kardeşler. Demek ki mesedilmek kutsal kılınmayı sağlıyordu. O nedenle değerli kardeşler, Musa ne yapıyor? Harun'u kutsal kılmak için başına yağ dökerek mesediyor. Bunu da Leviler 8. bölüm 12. ayette net bir şekilde okuyabiliyoruz. Şimdi, evet, seçmek önemliydi ama seçim yapıldıktan sonra da o kişi, seçilmiş olan kişi bir şekilde adanması gerekiyordu. Kutsanarak, mesedilerek. Evet, ama bu mesetme olayı da böyle gelişigüzel bir yerde yapılmıyordu değerli kardeşler. Bakın, kutsal kitaba baktığımız zaman yine Leviler 8. bölüme 3. ayetin son kısmına, orada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Orada diyor ki, çadırın giriş bölümünde, yani bu mesetme olayı, bu atanma olayı çadırın iç bölgesinde, yani iç avlu, tapınakta, daha sonra tapınak olaraktan görüyoruz onu, tapınağın iç avlusunda bunun gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Yani tekrar ifade ediyorum, gelişi güzel bir yerde değil, belirlenmiş, Rab tarafından belirlenmiş, çok özel bir yerde olması gerekiyordu. Onun için Rabbimiz de ne yapıyor? Çok ilginç, okuyup geçiyoruz ama harika bir şekilde öğrencilerine burada kalın diyor. Burada kalın dedikten sonra 39. ayette ilerlediğini, biraz ilerledi diyor. Böyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Yani bu ilerleme neyi gösteriyor? Bahçenin girişi olmadığını ve bahçenin iç kısmı, yani çadırın iç bölgesi olduğu gibi iç kısma doğru ilerlediğini ve iç kısma ilerleyerek orada diz çöküyor ve orada dua ediyor özellikle. Şimdi Getsemane bahçesinin anlamı neydi değerli kardeşler? Şimdi bunun anlamına baktığımız zaman bunun anlamı zeytin sıkılan yer anlamına geliyor. İşte buna baktığımız zaman zeytin sıkılan yer anlamına geldiğine baktığımız zaman demek ki zeytinden çıkan yağ bir anlam ifade etmesi gerekiyordu. Evet, orada zeytinyağı üretiliyordu ama Rabbimizin o bahçede bulunmuş olması ileriye dönük bir mesajın olduğu çok açık ve net değerli kardeşler. Tabii ki bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Evet, zeytin sıkılan yerdi, yağ üretilen yerdi ama o akşam orada başka bir sıkım olacaktı sevgili kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih korkunç yük altında tüm insanlığın günahlarından dolayı tıpkı o iki taş arasında sıkılan zeytin gibi Rab orada ezilmesi gerekiyordu. Gerçekten de kayda değer niteliklidir bu değerli kardeşler. Bunu bu şekilde gördüğümüzde evet zeytinyağı kutsal kitapta değerli kardeşler sadece şifa vermek için değil, hasta olan bir kişiye nasıl söyleyeyim sürmek için değil, yaralara şifa veren bir madde değil, aynı zamanda da ruhsal bir içerik de taşıyordu değerli kardeşler. Neden? Çünkü az önce ifade ettiğim gibi bu yağ ile göreve atanacak olan kişi meshediliyordu. Yani zeytin yağı ve tabii ki onun içerisine bazı kokular da konuyordu değerli kardeşler. Ve bu zeytin yağı ile mes yapılıyordu. Yani göreve o kişi atanıyordu. Bunu çıkış 30'da da okuyoruz 22. ayetle 30. ayetler arasında. Onun için bu eylem çok açık bir şekilde tüm çıplaklığıyla bakın önümüze nasıl konuyor. İkinci ayette 133. mezmurun ikinci ayetinde diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakaldan, Harun'un sakalından, kaftanın yakasına dek inen yağ olarak ifade ediliyor. Demek ki başa dökülen o mes yağı, mes edilmek için dökülen yağ sakalına ve sakalından da kaftanın yakasına dek ne oluyordu? Yavaş yavaş aşağı doğru iniyordu. Şimdi belki soracaksınız, neden bu kadar Harun ve Musa üzerinde durmam gerekiyor diye. Değerli kardeşler, gerçekten de durmam gerekiyordu. Çünkü bütün anlatılanlar Rabbimizin yaşadıklarıyla gerçekten de örtüşüyor olmasından kaynaklanıyor. O yüzden bunun üzerinde durma ihtiyacı duydum. Şimdi Harun ne olarak seçilmişti? Kahin olarak, baş kahin olaraktan seçilmişti. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman baş kahin hakkında okurken bu baş kahinin Rabbimizin kendisi olduğuna tanık oluyoruz. İbraniler 9. bölüm 11. ayetine baktığımız zaman orada şöyle okuyoruz değerli kardeşler. Mesih gelecek iyi işlerin baş kahini olarak ortaya çıktı. Rabbimizin kendisi. Ve şöyle devam ediyor. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan, yani bizim gibi olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti diyor. Şimdi Harun yağ ile meshedilerek ne olmuştu? Göreve atanmıştı değerli kardeşler. Yani görevi neydi? Kurban sunmak. Yani kurban sunmak için yağ ile meshedilmişti. Şimdi baktığımız zaman evet görevi kurban sunmaktı Harun'un. Ama kutsal kitapta Davud'un da önde kendisini bekleyen hizmeti yerine getirebilmesi için Samuel tarafından ne yapıldı? Yağ ile meshedildi. 1. Samuel kitabı 16. bölümde bunu okuyoruz 13. ayette. O günden başlayarak diyor Rabbin ruhu, bakın dikkat edin, Davud'un üzerine güçlü biçimde indi. Ne zaman? Bakın. O günden başlayarak, hangi günden? Meshedilme. Yani yağ ile meshedildikten sonra Rabbin ruhu Davud'un üzerine güçlü biçimde indi. Şimdi ilginç olan kutsal ruhu, Allah'ın ruhunu yağ ile meshedilmeyle bir bütün olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Bunu anlayabilmek için Rabbimiz Tanrı tarafından, Baba tarafından atanmadan önce de kutsal ruh ile desteklendiğini görüyoruz. Değil mi? Vaftiz sonrası ne oluyor? Kutsal ruh Rabbimizin üzerine iniyor. O nedenle Rabbimizin kendisi de bu ruhsal gerçeği çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Luka 4. bölüm 18. ayette. Tapınakta ve Yeşaya'dan bir parça okumasını söyledikten sonra, ve o sözleri okumadan önce çok harika bir ifade kullanıyor. O beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti diyor. Bakın, görev öncesi bir atanmışlık var. Yani bir meshetme olayı var. Bu nasıl gerçekleşti? Harun'da yağ ile gerçekleşti. Rabbimizde yağın simgesi olan kutsal ruh kutsal ruhun inmesiyle gerçekleşmiş oldu değerli kardeşler. Çünkü kutsal ruh yağın simgesiydi. İşte onun idi, onun için Yasuval Mesih ifadesi kullanılıyor. Yani göreve atanmış kurtarıcı değerli kardeşler. Bugün bizler yağla mesediliyor muyuz? Yani Rabbin bize vermiş olduğu müjdeleme görevi, kurtuluş haberini ulaştırmak için ya da Rabbin hizmet alanında hizmet edebilmek için yağ ile mesediliyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü bizler iman ettikten sonra, kurtuluşu kabul ettikten sonra, yeniden doğduktan sonra ne oluyor? Kutsal Ruh yürekte konut kuruyor, değil mi? Bu neyi açıklıyor? Bizim Kutsal Ruh'la mesedildiğimizi açıklıyor değerli kardeşler. Yani Kutsal Ruh'la donatılmış olduğumuzu net bir şekilde önümüze konuyor değerli kardeşler. Demek ki bizler Kutsal Ruh'la desteklenerek Rabbimizin bize emanet etmiş olduğu kurtuluş haberini 2. Korintoslar 5. bölüm 18. ayette okuduğumuz barıştırma görevini, ki öyle diyor, Tanrı sizi Mesih'te barıştırdı diyor. Ve diyor ki barıştırma görevini size emanet etti. Kime? Size. Yani bize emanet etti değerli kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih Getsemane bahçesinde tüm insanlığın kurtuluşu öncesi yani o acımasız çarmıh ölümü öncesi değerli kardeşler o yağ sıkılan yerde yani Getsemane bahçesinde evet bu sıkıntılı süreci, o acılı dönemi yaşaması gerekiyordu. İleride çarmıhta gerçekleşecek olan o görev için değerli kardeşler, o olay için. Rab onu hazırlıyordu. Gerçekten zor bir dönemdi Rabbimiz için. Rabbimiz tüm insanlığın günahlarını ifade eden o acımasız, o acı dolu, acılık dolu kaseyi dibine kadar içmesi gerekiyordu. Bakın, bırakın günahın lekesini, günahın gölgesi bile olmayan Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih günah sunusu olacaktı. Yani kurban olacaktı. Bakın değerli kardeşler, şunu özellikle önünüze koymak istiyorum. Bizim için, biz günahkarlar için acımasız çarmıh ölümüne katlanan, o acımasız çarmıh ölümüne boyun eğen, kimsenin itmesiyle değil ama kendi isteğiyle giden diri bir Tanrı. Bizim için günah sunusu oluyor değerli kardeşler. Bakın Pavlos, haberci Pavlos, Korintoslara yazdığı 2. mektupta 5. bölümde 21. ayette nasıl ifade ediyor? Diyor ki Tanrı günahı bilmeyen, günahın ne olduğunu bilmeyen Mesih'i bizim için, biz günahkarlar için günah sunusu yaptı. Ve bu günah sunusu nedeniyle değerli kardeşler, bu günah sunusu nedeniyle evet Rabbimiz lanetlenmişti. Günah sunusu nedeniyle değerli kardeşler. Şöyle okuyoruz bu gerçeği Galatyalılar 3. bölümde. İmanla aklanalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi diyor yasanın lanetinden kurtardı. Galatyalılar 3. bölüm 13. ayette. İmanla aklanalım diye. Sonsuz yaşamın sahibi olabilelim diye tüm laneti, günahın getirmiş olduğu o tüm laneti üzerine alması gerekiyordu. Bakın, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşler, Rabbimiz bize yaşam tacını giydirebilmesi için önce o acımasız dikenli tacı takması gerekiyordu. Öyle ki kurtulalım ve sonsuz yaşamın sahibi olabilelim.